Ayrım 26.
Tüm insan davranışları zevk almak ya da üzüntüden kaçınmak için şiddetli bir arzunun etrafında döner. Yanan kibritten kaçınmanızın nedeni elinizin yanma acısından uzaklaşması içindir. Güneşin batışını oturup seyrediyorsunuz çünkü gündüzün geceye doğru kaymasından oluşan muhteşem manzaranın zevkini tatmak istiyorsunuz. Aynı olay daha karmaşık eylemler için de geçerlidir. Bir kişi zevk aldığı için işine 1-2 kilometre yürüyerek gidebilir. Bir diğer kişi de arabaya binmekten korktuğu için aynı yolu yürüyerek işine gidebilir. Bir kişi yazılarından ve görüşlerinden hoşlandığı için Faulkner, Hemingway ya da Fitzgerald okuyabilir. Bir diğeri de aynı yazarları etraftan kendisine cahil denmemesi için okuyabilir. O acıdan kaçıyor, zevk almakla ilgilenmiyor. Bir şeye yaklaşmıyor, uzaklaşıyor. Tartışacağımız diğer meta programlarda dahil bu süreç kesin değildir. Herkes bazı şeylere yaklaşır ve bazı şeylerden uzaklaşır. Herkesin bir program ya da diğerine doğru yaklaşmak şeklinde kuvvetli bir eğilimi olduğunu gösteren üstün bir tarzı, modu olmasına rağmen hiç kimse her uyarıcıya aynı şekilde tepki göstermez. Bazıları enerjik olmaya ve risk almaya meraklıdır. Onlar kendilerini heyecanlandıracak bir şeylere doğru yöneldikleri zaman kendilerini çok rahat hissedebilirler. Diğerleri dikkatli, endişeli, konuyu anlama eğilimindedirler ve dünyayı çok tehlikeli bir yer olarak görürler. Eylemleri heyecan verici şeylere doğru yaklaşma değil, tehlikeli ya da güçlük yaratacak nesnelerden kaçma şeklindedir. Kişilerin hangi yöne doğru hareket ettiklerini bulabilmek için onlara bir arabada, evde, işte ya da herhangi bir yerde nasıl bir ilişki istediklerini sorun. Onlar size ne istediklerini ya da ne istemediklerini anlatırlar mı? Bu bilginin anlamı nedir? Her şey. Bir ürün satan iş adamıysanız, onun reklamını, neler yaptığı ya da neler yapmadığını anlatarak iki şekilde yapabilirsiniz. Arabaları, onların hızlı, parlak ya da seksi olduklarını vurgulayarak ya da çok yakıt tüketmediği, bakımının çok maliyetli olmadığı ve çarpışmalarda güvenli olduğu üzerinde durarak satmaya çalışabilirsiniz. Kullandığınız strateji, bütünüyle ilgilendiğiniz kişinin stratejisine bağlı olmalıdır. Yanlış meta program kullanmaktansa işe gitmemek daha iyi olabilir. Siz onu bir şeye yaklaştırmak istiyorsunuz fakat onun tüm isteği geri dönmek için iyi bir neden bulmaktır. Unutmayın ki araba aynı yolda ileri de geri de gidebilir. Bu arabanın hangi yöne dönük olduğuna bağlıdır. Aynı olay kişiler için de geçerlidir. Diyelim ki çocuğunuzun derslerine daha çok zaman ayırmasını istiyorsunuz. Ona çalışsan iyi olur yoksa iyi bir okula gidemezsin. Ya da Fred'e bak çalışmadı ve okuldan atıldı. Şimdi hayatının geri kalan kısmını benzin istasyonundaki pompanın başında geçirecek. Bu senin istediğin bir yaşam şekli midir? Şeklinde sorular sormanız gerekir. Bu strateji bir işe yarar mı? Bu çocuğunuza bağlıdır. Onun asıl güdülenmesi uzaklaşmaksa işe yaraması gerekir. Fakat asıl güdülenmesi yaklaşmaksa ne olacak? Kendisini heyecanlandıran nesnelerle güdüleniyorsa, cazip bulduğu nesnelere doğru yaklaşıyorsa ne olur? Bu çocuk bir nesneden uzaklaşması için verdiğiniz örnekle davranışını değiştirmeyecektir. Nefesiniz tükenene kadar nasihat edebilirsiniz fakat bu bir işe yaramaz. Çünkü yanlış anahtar kullanıyorsunuz. Siz Latince konuşuyorsunuz, oysa çocuk Yunanca biliyor. Hem kendi zamanınızı hem de çocuğunuzun zamanını boşa harcıyorsunuz. Gerçekten de yaklaşma stratejisine sahip kişiler, kendilerine uzaklaşılması gereken şeyler sunulduğunda kızıyorlar ya da darılıyorlar. Çocuğunuzu bunu yaparsan başarılı olur ve istediğin okulu seçebilirsin şeklindeki ifadelerle daha iyi güdüleyebilirsiniz. İkinci meta program iç ve dış referans çerçeveleriyle ilgilenir. Birisine bir işi iyi yaptığını nasıl anladığını sorun. Bazıları için ispat dışarıdan gelir. Patron sırtınızı sıvazlar ve büyük iş başardığınızı söyler. Havalara uçtunuz. Büyük ödül kazandınız. Çalışmanız fark edildi ve arkadaşlarınız tarafından alkışlandı. Dışarıdan bu tür bir onay alınca yaptığınız işin iyi olduğunu anlıyorsunuz. Dış referans çerçevesi budur. Diğerleri için ispat içten gelir. İyi yaptıklarında kendi içlerinde bilirler. İç referans çerçevesine sahipseniz, bütün mimari ödülleri kazanan bir bina tasarlayabilirsiniz. Fakat siz onu başarılı bulmuyorsanız, tüm dış onaylar, yaptığınız işin başarı olduğu konusunda sizi ikna edemezler. Ya da tersine bir iş yaparsınız, patronunuz ve arkadaşlarınız tarafından soğuk karşılanır. Fakat siz onun iyi bir iş olduğunu hissediyorsanız, diğerlerinden çok kendi içgüdülerinize güvenirsiniz. Bu da iç referans çerçevesidir. Birilerini bir seminere devam etmesi için ikna etmeye çalıştığınızı kabul edelim. Şöyle söyleyebilirsiniz. Bu seminere devam etmelisin, fevkalade güzel. Biz tüm arkadaşlarımızla birlikte katıldık, çok iyi vakit geçirdik ve sürekli olarak övgüyle o günlerden konuşuyoruz. Herkes seminerin yaşamlarını olumlu yönde değiştirdiğini söylüyor. Konuştuğunuz kişi dış referans çerçevesine sahipse muhtemelen onu ikna edebilirsiniz. Tüm bu kişiler doğru olduğunu söylüyorsa genellikle o da doğru olduğunu kabul edecektir. Fakat iç referans çerçevesine sahipse ne olur? Diğerlerinin ne söylediğini anlatarak onu ikna etmek için çok güç anlar geçireceksiniz demektir. Bunlar onun için herhangi bir anlam ifade etmez. Onu ancak kendisinin bildiği, kendisine çekici gelen şeylerle ikna edebilirsiniz. Ona geçen sene devam ettiğin konferans dizisini hatırlıyor musun? Hatırlarsan şimdiye kadar sahip olduğun en önemli deneyimleri kazandığını söylemiştin. Bildiğim kadarıyla ona benzer bir şeyler var. Kontrol edersen benzer deneyimleri bulabileceğini düşündüm. Sen ne düşünüyorsun? Bu yaklaşım bir işe yarar mı? Elbette, çünkü ona kendi diliyle hitap ediyorsunuz. Tüm bu meta programların genel durum ve gerilimle ilgili olduğuna dikkat edilmelidir. Bazı şeyleri 10-15 yıldır yapıyorsanız kuvvetli bir iç referans çerçeveniz vardır. Daha önce hiç yapmamışsanız genel durumda neyin doğru neyin yanlış olduğuna ilişkin kuvvetli bir iç referans çerçevesine sahip olmayabilirsiniz. Patern ve tercihleriniz zaman içinde gelişme eğilimindedir. Fakat sağlak olsanız bile yararlı olduğu birçok durumda hala sol elinizi de kullanıyorsunuzdur. Aynı olay meta programlar için de geçerlidir. Tek yönde gitmek zorunda değilsiniz. Yolu değiştirebilirsiniz. Kendiniz değişebilirsiniz. Liderlerin çoğu iç mi yoksa dış referans çerçevesine mi sahiptir? Gerçekten etkili bir lider iç referans çerçevesine sahip olmak zorundadır. Bir eyleme geçmeden önce diğerlerinin düşüncelerini sormak için tüm zamanını harcayan kimse gerçek bir lider olamayacaktır. Kararlı olabilmek için meta programların ideal bir dengesi vardır. Aşırı bir uçta kararlı olarak kalabilecek çok az kimsenin olabileceğini unutmayın. Gerçekten etkili liderler dışarıdan da etkin bilgi alma yeteneğine sahiptirler. Bunu yapmadıkları zaman kendilerini büyük görme hastalığına yakalanırlar. Misafirlere de açık olan son seminerlerimin birisinden sonra bir adam 3 arkadaşıyla birlikte gelerek "Beni kandıramazsınız," dedi. Bana yapabileceği her türlü tatsız şakayı yapıyordu. Hemen onun iç referans çerçevesine göre sıralama yaptığını net bir şekilde anladım. Dışa dönük kişiler size gelip "Şunları şunları şu şekilde yapmalısınız," demezler. Onun arkadaşlarıyla konuşmasından da nesnelerden uzaklaşan birisi olduğunu açık olarak anladım. Bu nedenle ona "Sizi bir şey yapmanız için ikna edemem. Sizi ikna edebilecek tek kişi var, o da sizsiniz," dedim. Bu tepkiye nasıl karşılık vereceğini bilmiyordu. Seminerimle övüneceğimi ve onu kabul etmeyeceğini bekliyordu. Şimdi söylediklerimle uyuşmak zorunda kaldı. Çünkü onların gerçek olduklarını biliyordu. Sonra ona "Seminere devam etmezsen kimin kaybedeceğini bilen tek kişi sensin," dedim. Normalinde böyle bir noktayı belirtmek benim için korkunç kötü bir olaydır. Fakat onun diliyle konuştum ve işe yaradı. Devam etmezse kendisinin kaybedeceğini söylemediğime dikkat edin. Öyle söylemiş olsaydım kesinlikle devam etmezdi. Söylediklerimi şöyle analiz edebiliriz. Seminere devam etmezsen kimin kaybedeceğini uzaklaşmak bilen tek kişi sizsiniz. İç referans çerçevesi. Bu konuşmadan sonra "Evet, doğru," dedi ve kayıt formunu imzaladı. Meta programlar hakkında bilgi sahibi olmadan önce onu daha önce bu kursu almış kişilerle konuşmaya, dış referans çerçevesi ikna etmeye çalışır ve seminerden elde edebileceği yararları, doğru yaklaşmak anlatırdım. Fakat tüm bunlar sadece beni ilgilendirirdi, onu değil. Üçüncü grup meta programlar kendi kendileri ya da diğerleri tarafından yapılan sıralama ile ilgilidir. Bazıları insan etkileşimlerine temel olarak sadece kendi içlerinde olanlara, diğerleri ve kendileri için neler yapabileceklerine göre bakarlar. Şüphesiz kişiler her zaman şu ya da bu aşırı ucun içinde olmazlar. Sadece kendinize göre sıralarsanız her şeyi kendine yontan bir bencil olursunuz. Sadece diğerlerine göre sıralama yaparsanız sürekli sıkıntı çeken biri olursunuz. Bir işe adam almak durumunda kalırsanız başvuranların bu sıralamanın neresinde olduklarını bilmek istemez misiniz? Bir süre önce büyük bir havayolu şirketi şikayetlerin %95'inin işçilerin %5'iyle ilgili olduğunu belirledi. Bu %5'lik grup kuvvetli bir şekilde kendilerine göre sıralama yapmaktaydılar. Çoğu zaman sadece kendileriyle ilgileniyor, diğerleriyle ilgilenmiyorlardı. Onlar kötü işçiler midir? Evet ya da hayır. Fakat açık olan bir şey varsa o da onların yanlış işte çalıştıkları ve kötü performans gösterdikleridir. Onların sevimli, çok çalışkan ve cana yakın olmaları da gerçeği değiştirmez. Yanlış işte çalıştırılan doğru kişiler olabilirler. Havayolu şirketi ne yaptı? Kendilerine göre sıralama yapan kişileri değiştirdi. Yeni grubu işe alma sırasında yapılan görüşmelerde başvuranlara niçin bu şirkette çalışmak istedikleri sorularak işe alınacaklar belirlendi. Bu kişilerin düşüncelerinin çoğu komisyon önünde verdikleri cevaplara göre belirlendi. Gerçekten de onların bir komisyon üyesi gibi olan davranışlarına bakılarak karar veriliyordu. Yani komisyonda konuşan kişiye en çok dikkatini yönelten, onunla göz teması kuran, gülen ya da destek veren kişiye en yüksek oy verildi. Diğer yönden az ya da hiç dikkat etmeyen ve diğerleri konuşurken kendi dünyasına dalan kişiler, kendine göre sıralama yapan kişiler olarak düşünüldü ve işe alınmadılar. Bu seçimin sonucunda şirketin şikayeti %80'in üzerinde azaldı. Meta programların iş dünyasında önemli olmasının nedeni budur. Onu güdüleyen nedenin ne olduğunu bilmezseniz bir insanı nasıl değerlendirirsiniz? Gerekli ustalıklarla, öğrenme yeteneğiyle ve iç dünyasıyla sahip olduğunuz işle doğru kişiyi nasıl eşleştireceksiniz? Birçok zeki insan kariyerlerini hayal kırıklığı içinde geçirmektedirler. Çünkü doğal yeteneklerini en iyi şekilde kullanabilecekleri bir işte çalışmamaktadırlar. Bir durumda yükümlülük olan şey, bir diğer durumda değerli bir varlık olabilir. Havayolu gibi hizmet sektörlerinde diğerlerine göre sıralama yapanlara gereksinim vardır. Bir muhasebe denetçisi arıyorsanız kendisine göre sıralama yapan birisini tercih etmeniz gerekebilir. Görevini entelektüel olarak iyi yapan fakat duygusal yönden zayıf olduğu için sizi şaşırtan kişilerle kaç kez ilgilendiniz? O kendine göre kuvvetli sıralama yapan bir doktor olabilir. O çok zeki bir tanıcı, teşhisçi olabilir fakat onun sizinle ilgilenmediğini hissederseniz onun işte bütünüyle etkili olmasını bekleyemezsiniz. Gerçekten de bazıları klinikte çalışmak yerine araştırmacı olarak çalışmasının daha iyi olacağını düşünür. Amerikan iş dünyasında doğru adamı doğru işe yerleştirmek en önemli problemlerden biri olarak yerini koruyor. Bu sorunla başvuranların bilgiyi nasıl süreçlediklerini değerlendirmeyi bilirsek ilgilenebiliriz. Bu noktada tüm meta programların eşit düzeyde kritik olmadıklarını belirtmekte yarar vardır. Nesnelerden uzaklaşan kişilerin yaklaşanlardan daha iyi olduğu söylenebilir mi? Belki. Dünyada başkalarına göre sıralama yapanlar, kendilerine göre sıralama yapanlardan daha çok olsa daha mı iyi olurdu? Muhtemelen. Fakat biz yaşamla olduğu gibi ilgilenmek zorundayız. Bizim arzuladığımız türde bir dünya yok. Çocuğumuzun nesnelerden uzaklaşması yerine yaklaşmasını isteyebilirsiniz. Onunla etkili bir şekilde iletişimde bulunmak istiyorsanız, nasılsa o şekilde davranmak zorundasınız. Sizin fikrinize göre olması gerektiği şekilde değil. Anahtar kişiyi dikkatli ve üzgün olduğu zamanlar mümkün olduğu kadar dikkatle gözlemek, ne söylediğini dinlemek, kullandığı mecazları öğrenmek, fizyolojisini bilmektir. Kişiler meta programlarını tutarlı ve sürekli bir biçimde açıklarlar. Kişilerin eğilimlerini belirlemek ya da sıralamalarını anında öğrenmek için çok yoğun bir çalışma gerekli değildir. Kişilerin kendilerine göre mi, diğerlerine göre mi sıralama yaptıklarını anlamak için diğerlerine nasıl dikkat ettiklerine bakmak gerekir. Diğerlerine doğru yöneliyor ve yüz ifadeleri diğerlerinin ne söyledikleriyle ilgileniyor mu, yoksa arkasına yaslanarak sıkılıyor ve tepki göstermiyor mu? Herkes ara sıra kendine göre sıralama yapar ve böyle yapmak da önemlidir, gereklidir. Anahtar, tutarlı olarak yaptığınızın ve sıralama yordamınızın istediğiniz sonuçları üretip üretmemesidir. Dördüncü sıralama programı eşleşenler ve eşleşmeyenlerle ilgilidir. Sizinle bir deney yapmak istiyorum. Şekillere bakınız ve her birinin diğerleriyle nasıl bir ilişki olduklarını bana anlatınız. Üç şekil arasındaki ilişkileri tanımlamanızı istersen birçok şekilde cevap verebilirsiniz. Hepsinin dikdörtgen olduğunu söyleyebilirsiniz. Hepsinin dört kenarlı olduğunu söyleyebilirsiniz. İkisinin dikey, birisinin yatay ya da ikisinin ayakta, birisinin yatık olduğunu ya da hiçbir şeklin diğer ikisiyle kesin olarak aynı ilişkiye sahip olmadığını söyleyebilirsiniz. Ya da birisinin farklı, ikisinin benzer olduğunu söyleyebilirsiniz. Eminim siz daha fazla tanım düşünebilirsiniz. Burada ne olmaktadır? Hepsi aynı resmin tanımlamalarıdır. Fakat yaklaşımlar bütünüyle farklıdır. Bu meta programı öğrenmek, anlamak ve sevmek için bilgiyi nasıl sıraladığınızı belirler. Bazıları dünyaya benzerlikleri bularak tepki gösterir. Nesnelere bakarlar ve ortak noktalarını görürler. Onlar eşleşmecidir. Bu nedenle onlar sizin şeklinize bakarak şöyle söyleyebilirler. Onların hepsi dikdörtgendir. Bir diğer eşleşmeci de istisnalardaki benzerliği bulur. O şekle bakarak şöyle söyleyebilir. Hepsi dikdörtgen fakat bir tanesi yatık, diğerleri dik duruyor. Diğerleri eşleşmez, yani fark insanlarıdır. Bunlar iki tiptir. Bir tipi dünyaya bakar ve nesnelerin nasıl farklı olduğunu görür. Şekillere bakarak hepsinin farklı olduğunu ve hepsinin birbiriyle farklı ilişkileri bulunduğunu söyleyebilir. Eşleşmez olan diğer tip ise istisnalarla farklılıkları görür. Tersten, istisnalarla benzerlikleri bulan eşleşmeciye benzer. Önce farkları görür, sonra bunlara ortak noktalar ekler. Bir kişinin eşlemeci ya da eşleşmez olduğunu anlamak için nesneler ya da koşullar kümesi arasındaki farkları sorun ve önce benzerliklere mi yoksa farklara mı dikkat ettiğini not edin. Benzerlik eşleşmecisi ile farklar eşleşmesi bir araya gelirse neler olacağını hayal edebiliyor musunuz? Birisi hepsinin birbirine benzediğini söylerken, diğeri hepsinin birbirinden farklı olduğunu söyler. Benzerlikçi kişinin mantığına göre onların hepsi dikdörtgendir. Farklar eşleşmezin mantığına göre de onların üçünde de çizgi kalınlıkları, hatta açılar bile aynı olmayabilir. Peki kim haklıdır? Şüphesiz ikisi de. Çünkü bunlar kişisel algılamaya bağlıdır. Bununla birlikte eşleşmezler genellikle ahenk sağlamakta güçlük çekerler. Çünkü onlar daima fark yaratırlar. Bu ayrımlamanın önemini anlamak ne işe yarar? Size kendi işimden bir örnek vereyim. 5 ortağız ve birimiz hariç hepimiz eşleşmeciyiz. İşimizin çok büyük bir kısmı için bu çok güzel. Birbirimize benziyoruz ve birbirimizi seviyoruz. Aynı şekilde düşünüyoruz, aynı şeyleri görüyoruz. Bu nedenle toplantılarımız tam bir bütünlük içinde geçmektedir. Konuşuyoruz, fikirler üretiyoruz, birbirimizle eşleştiğimiz için bu fikirlerin hepsi güzel, daha güzel görünüyor. Bir diğerinin gördüklerini görüyoruz, görüşlerini geliştiriyoruz ve heyecanlandıkça heyecanlanıyoruz. Tüm bu olanlar eşleşmez işin içine karışıncaya kadar geçerlidir. O her zaman nesneleri bizim gördüğümüzden farklı bir biçimde görür. Biz nesnelerin birbirine uyan yönlerini görürken o uymayan yönlerini görür. Biz coşku içinde ilerlerken o birden araya girerek işin yürümeyeceğini söyler. Sonra arkasına yaslanarak bizim ne gördüğümüze aldırmadan bizim üzerinde durduğumuz tüm sorunların üzerinde durur. Biz zihinsel olarak yükseklerde uçmak isteriz. O hemen bizi yere indirerek peki bundan ne haber, şundan ne haber, buna ne diyeceksiniz der. Kafa mı ütülüyor? Evet. Değerli bir ortak mı? Elbette. Bizim yapmamız gereken şey onu planlama sürecinin uygun zamanlarında kullanmaktır. Ayrıntılar üzerinde aynı şeyleri söyleyip durmasını ve fikir oluşturmamıza engel olmasını istemeyiz. O anlarda onun bizi başka şeylerle uğraştırmasından çok, beraber planlama yapmakla sağladığımız bütünlük bizim için daha değerlidir. İşin hızı kesildikten sonra bizim mutlaka boşluklarımızı, benzeşimsizliklerimizi, uygun olmayan şeyleri ve eşleşmenin sağlanamadığı noktaları görecek birilerine ihtiyacımız var. Onun işlevi budur ve bizi bizden korur. Eşleşmezler azınlıktadır. Yapılan araştırmalara göre kişilerin %35'i eşleşmezdir. Bir eşleşmezseniz muhtemelen araştırmanın doğru olmadığını söyleyeceksiniz. Bununla birlikte eşleşmezler çok değerlidir çünkü bizim görmediklerimizi görme eğilimindedirler. Eşleşmezler genellikle şiirsel özlemler peşinde koşmazlar. Çoğu kez heyecanlandıklarında bile hemen eşleşmemeye başlayarak heyecanlanmamanın bir yolunu bulurlar. Fakat onların sayısal duyarlılıkları herhangi bir iş için çok önemlidir. Cennetin Kapısı filmi gibi iş dünyasındaki çok büyük başarısızlıkları düşünün. Manzaranın gerisine bakma yeteneğine sahipseniz bir grup iç referans çerçeveli yaratıcı eşleşmecinin bulunduğunu görebilirsiniz. Bunların hepsi amaca yaklaşır ve kaçınmaları gereken hiçbir şeye dikkat etmezler. Onların mutlak bir şekilde bir saniye bundan ne haber diyecek ve iç referans çerçeveli yaratıcı kişiler tarafından kabul edilebilecek şekilde iletişimde bulunabilecek bir eşleşmeze ihtiyaçları vardır. Eşleşmecilik ve eşleşmezlik tarzları son derece önemlidir. Çünkü beslenme dahil birçok konuda önemli görevler yapabilecek niteliktedirler. Aşırı eşleşmeciler genellikle kendileri için kötü olabilecek yiyeceklerle beslenebilirler. Çünkü onlar daima aynı yiyeceği yemek isterler. Onlar elma ya da erik yemek istemeyeceklerdir. Olgunlukları, tatları, dokuları ve bekleme süreleri gibi sıralı değişkenlerde çok fazla değişiklik olabilir. Onlar değişmeyen yiyecekleri hamburger gibi çok yiyebilirler. Bunlar kötü yiyecekler olabilir fakat eşleşmecinin değişmeyen ruhunu ısıtırlar. Yıllarca aynı şekilde tekrarlanıp duran bir işiniz olsa, bir fark insanını işe almak ister misiniz? Şüphesiz istemezsiniz. Bir benzerlik insanını işe almak istersiniz ki o da sizin ihtiyacınız olduğu sürece böyle bir iş yapmaktan zevk alacaktır. Öte yandan büyük oranda esneklik isteyen ya da sürekli olarak değişen bir işiniz olsaydı bu pozisyona bir benzerlik insanını alır mıydınız? Almayacağınız açıktır. Bu ayrımlar uzun dönemde hangi işlerden hangi kişilerin daha çok mutlu olacağını belirlemekte yararlı olur. Golcü bir futbolcu örneğini düşünelim. Birkaç yıl önce sezona çok iyi başlamıştı. Çok güzel goller atıyordu. Fakat o bir eşleşmez olduğundan stilini değiştirmek zorunluluğunu hissetti ve formunu kaybetti. Her stadyumda kalenin arkasında bulunan değişik şekiller üzerinde dikkatini toplaması için inandırılmıştı. Benzeşimsiz olduğu için bu şekillerin birbirinden ne kadar farklı olduğu üzerinde durmaya başladı ve daha önce kendisi için çok kolay olan hareketleri bile yapamaz duruma geldi.